İkinci Krallar kitabının 7. bölümüne geldik. Bu bölümde Elişa'nın bolluk vaadi yerine geliyor. 7. bölüm 6. bölümdeki anlatımın devamıdır. Kuşatmadan Elişa'yı sorumlu tutan İsrail kralı onu öldürtmek için bir cellat yollar. Ancak Tanrı Elişa'yı durumdan haberdar eder ve ertesi gün kıtlığın biteceği müjdesini verir. Elişa, Rabbin sözüne kulak verin dedi. Rab diyor ki, yarın bu saatlerde Samirya kapısında 3 kilo ince un da 6 kilo arpa da birer şekele satılacak. 1. ayet. Bir şekel büyük bir olasılıkla yarım dolardan biraz daha fazlaydı. 1 euro kadar. Bu da enflasyonun son bulacağı anlamına geliyordu. Un fiyatları iyice inecekti. Böyle bir şey nasıl olabilirdi? Aram ordusu kent duvarları dışında kamp kurmuş, kimsenin girip çıkmasına izin vermezken kente nasıl olurdu da yiyecek getirilebilirdi? Belli ki kral Elişa'nın cesur peygamberliğine inanmıştı çünkü hayatını bağışlamıştı. Ancak kralın yaveri bu düşünceyi alaya aldı. 2. Krallar 7:2'de diyor ki, kralın özel yardımcısı olan komutan Tanrı adamına Rab göklerin kapılarını açsa bile olacak şey değil bu dedi. Elişa, sen her şeyi gözlerinle göreceksin ama onlardan hiçbir şey yiyemeyeceksin diye karşılık verdi. Bu ön bildiri ertesi gün gerçekleşmişti. Şimdi kent kapılarının dışında acınacak durumdaki çaresiz kişilerden söz ediliyor. Kent kapısının girişinde 4 cüzzamlı adam vardı. Birbirlerine ne diye ölene kadar burada kalalım diyorlardı. Kente girelim desek orada kıtlık var, ölürüz. Burada kalsak da öleceğiz. Bari gidip Aram ordugahına teslim olalım. Canımızı bağışlarlarsa yaşarız. Öldürürlerse de öldürsünler. Akşam karanlığından kalkıp Aram ordugahına doğru gittiler. Ordugaha yaklaştıklarında orada kimseyi göremediler diyor 3-5 ayetlerinde. Bu kişiler cüzzamlı olduklarından toplumun dışına çıkarılmışlardı ve kendilerine yiyecek getirmeleri için akraba ve dostlarına bağımlıydılar. Kentteki herkes açlıktan ölmekte olduğundan onlara vermek için fazla yemekleri de yoktu. Daha önce de söylemiş olduğum gibi değerli dostum, cüzzam bir tür günahtır. Bunun bize uyarlanışı şöyledir. Bizler Mesih'e gelmeden önce aynı çaresiz ve zor durumdaydık. Ölülerin arasında oturan, dünyada hiçbir umut olmayan ve Tanrı'dan uzak cüzzamlılar gibiydik. Evet, cüzzam günahı simgelemektedir. Şimdi bu cüzzamlılar kaybedecek bir şeyleri olmadığının bilincindedirler ve düşmandan merhamet dilenmeye karar verdiler. Aramlıların kamp kurdukları yere vardıklarında buranın boşaltılmış olduğunu gördüler. 100.000 ya da daha çok kişiden oluşan o büyük orduya ne olmuştu? Çünkü diyor 6-7. ayetlerde Rab Aram ordugahında savaş arabalarıyla, atlarıyla yaklaşan büyük bir ordunun çıkardığı seslerin duyulmasını sağlamıştı. Aramlılar da birbirlerine, bakın İsrail kralı bize saldırmak için Hitit ve Mısır krallarını kiralamış demişlerdi. Böylece gün batarken çadırlarını, atlarını, eşeklerini bırakıp kaçmışlar, canlarını kurtarmak için ordugahı olduğu gibi bırakmışlardı. Yaklaşmakta olan ordunun sesi paniğe kapılmalarına neden olmuştu. Aram ordusu düzenli bir şekilde yürümezdi ve kaçıştıklarında herkes kendi canını kurtarmaya çalıştı. Geceliğin yolculuk ediyorlardı ve hızlı hareket ediyorlardı. Cüzzamlı adamlar ordugaha varıp çadırların birine girdiler. Yiyip içtikten sonra oradaki altın, gümüş ve giysileri götürüp gizlediler. Sonra dönüp başka bir çadıra girdiler ve orada da bulduklarını götürüp gizlediler diyor 2. Krallar 7:8'de. O zamanlarda bir ordu ihtiyaç duyacağı yiyeceklerin tamamını yanında taşırdı. Bu uzun bir savaştı. Tepede yer alan Samirya kentini kuşatıyorlardı. Kaçmaya çalışırken her şeylerini, yanlarında getirmiş oldukları bütün erzakı geride bırakmışlardı. Aram ordusu kaçtıktan sonra Cüzzamlılar ordugaha girdi ve orada bulunan lüks yiyeceklerle karınlarını tıka basa doyurdular. Sonra ihtiyaçları olabileceğinden çok daha fazla altın ve gümüş buldular. Ardından birbirlerine "Yaptığımız doğru değil," dediler. "Bugün müjde günü. Oysa biz susuyoruz. Gün doğuncaya kadar beklersek cezaya çarptırılacağımız kesin. Haydi kralın sarayına gidip durumu bildirelim," diyor 2. Krallar 7. bölüm 9. ayette. Şimdi ilk heyecan geçmiştir. Akılları başlarına gelmeye başlamıştır bu cüzzamlıların. "Kentteki insanlar açlıktan ölürken bizler burada kendimize ziyafet çekiyoruz. Bu olmaz. Gidip onlara müjdeyi verelim," diyorlar. Değerli dostum, burada bizler için de büyük bir ruhsal ders bulunmaktadır. Şu anda sizler ve ben Tanrı sözünün tadını çıkarıyoruz. Günümüz müjdenin günüdür ve bizler burada oturup onun tadını çıkarıyoruz. Peki ya sözü başkalarına bildirmek? Ruhsal bakımdan açlıktan ölenlerle sözü, Rabbin sözünü paylaşmak için bizler ne yapıyoruz? Tanrı'nın sözünü ihtiyaç içindeki yüreklere bildirmekle meşgul olmalısınız. Bir adam bana, "Konuşamıyorum öğretmenim. İlahi söyleyemem, para kazanmaktan başka fazla bir şey beceremiyorum," demişti. Tanrı'nın ona para kazanma armağanı vermiş olduğuna inanabilirsiniz. Bu adam asla zarar etmiyordu. Dokunduğu her şey altına dönüşüyordu. Ben onun bu yeteneğinin Tanrı'dan bir armağan olduğuna inanıyorum ve kendisinin de bu yeteneği Tanrı sözünü bildirmek için kullandığı kesindi. Tanrı kardeşim her birimizden Tanrı sözünün müjdesini bildirmek için yeteneklerimizi kullanmamızı bekler. Yaşamakta olduğumuz bu acil saatte sessiz kalmamalıyız. İnsanlar gerçekten de teselliye ihtiyaçları vardır. Onlara biz Rabbin müjdesini vermeli, Rabbin tesellisini, iyi haberini onlara götürmeliyiz. Cüzzamlılar krala müjdeyi verdikten sonra İsrail oğulları terk edilmiş olan Aram ordugahına gittiler ve orada birkaç bin kişilik bir orduyu beslemeye yetecek miktarda yiyecek buldular. Bol bol yiyecek vardı. Samirya'daki süpermarketler indirime geçtiler. Yiyecek çok ucuza satılmaya başlandı. Tabii bu işin şaka yanı. Artık yemek için hayvan kelleleri almanız gerekmiyordu. Bunun yerine piftek alabilirdiniz. Dediğim gibi espri bir yana, Elişa'nın peygamberliği aynen yerine gelmişti. Şimdi 2. Krallar 8. bölüme geldik. Kötülerin yargılanışı. İsrail halkı çok geçmeden Tanrı'nın Harkule'de kurtarışını unutup günahlarına döndü. Yine hep aynı olay. Bu yüzden yeniden kıtlık yargısını çekiyorlar. Elişa, oğlunu diriltmiş olduğu şu nemli kadına şöyle demişti: "Kalk, ailenle birlikte buradan git. Geçici olarak kalabildiğin bir yer bul. Çünkü Rab ülkeye 7 yıl sürecek bir kıtlık göndermeye karar verdi." Kadın, Tanrı adamının öğüdüne uyarak ailesiyle birlikte kalkıp Filist ülkesine gitti ve orada 7 yıl kaldı diyor 2. Krallar 8. bölüm 1 ve 2. ayetlerde. Elişa, şu nemli kadına diyarı terk edip başka bir yere gitmesini, çünkü orada 7 yıl sürecek bir kıtlık olacağını söylemişti. Kadın Elişa'ya inanıp itaat etti. Ev halkını alıp Filistinlilerin diyarına gitti ve kıtlık boyunca orada yaşadı. Kıtlık, Tanrı'nın kuzeydeki krallık üzerine bir kez daha getirdiği bir yargıydı. Doğrusunu isterseniz değerli dostum, ben son yıllarda dünyamızı vuran trajedilerin insanlar için bir uyarı olduğunu düşünüyorum. Depremler, kasırgalar, fırtınalar ve özellikle de savaşlar ve ülkeleri süpürüp geçen diğer trajedilerin Tanrı'dan durup düşünüp yollarımızı değiştirmemiz için birer uyarı olduğunu düşünebiliriz. 7 yıl sonra Filistin'e döndü. Evini, tarlasını geri almak için kraldan yardım istemeye gitti bu kadın. O sırada kral Tanrı adamının uşağı Gehazi ile konuşuyor. Bana Elişa'nın yaptığı bütün mucizeleri anlat diyordu. İşte Gehazi tam Elişa'nın ölüyü nasıl dirilttiğini krala anlatırken oğlu diriltilen kadın eviyle tarlasını geri almak için kraldan yardım istemeye geldi. Gehazi krala, efendim ve kralım, sözünü ettiğim kadın budur. Yanındaki oğlu da Elişa'nın dirilttiği çocuktur dedi. Kral kadına sorunca kadın her şeyi anlattı. Bunun üzerine kral bir görevli çağırtıp şu buyruğu verdi. Bu kadına her şeyini, ülkeden ayrıldığı günden bugüne kadar biriken bütün gelirleriyle birlikte tarlasını geri verin. 2. Krallar 8. bölüm 3-6 ayetler arası. Şimdi öyle gözüküyor ki kıtlık bitip de şu nemli kadın diyarına, ülkesine döndüğünde kendi toprağında başkalarının yaşadığını görmüştü. O sırada Tanrı'nın sağlayışı aracılığıyla kral, Peygamber Elişa'nın daha az bilinen etkinliklerini araştırmaktaydı ve Gehazi ona Elişa'nın şu nemli kadının oğlunu ölümden dirilttiğini anlatmaktaydı. Kral toprağını ve toprağının bütün ürünlerinin kadına geri verilmesini buyurdu. Burada Elişa'nın hayatından epey dikkat çekici bir başka olay görüyoruz. Aram kralının Elişa'yı yakalayıp öldürmeye çalıştığını hatırlayacaksınız. Ama şimdi kral ihtiyar bir adam olmuştur ve hastadır. Aram kralı Ben-Hadad hastalandığı sırada Elişa Şam'a gitti. Tanrı adamının Şam'a geldiği krala bildirildi diyor 2. Krallar 8. bölüm 7. ayette. Kral Elişa'nın onu sağlığına yeniden kavuşturacağını düşünmüştü. Kendi yaşamının Elişa'nın elinde olduğu gerçeğini göz önünde bulundurduğundan tabii ki onun kılına bile dokunmuyordu. Tam tersine onun yaşamasını istiyordu. Çünkü kendi hayatı tehlikedeydi. Yani ölümle burun buruna gelmişti. Kral Hazael'e bir armağan al, Tanrı adamını karşılamaya git dedi. Onun aracılığıyla Rab'be danış. Bu hastalıktan kurtulup kurtulmayacağımı sor diyor. 2. Krallar 8. bölüm 8. ayette. Hazael Elişa'yı karşılamaya gitti. Hazael Ben-Hadad'ın ordusunun komutanıdır. 1. Krallar 19. bölüm 15. ayette kendisinden şöyle söz edilmektedir. Rab, geldiğin yoldan geri dön. Şam yakınındaki kırlara git. Oraya vardığında Hazael'i Aram kralı olarak mesedeceksin. Yani Hazael yıllar önce kral olarak mesedilmişti. İhtiyar Ben-Hadad'ın ölmesini bekliyordu. İster oğlu, ister bir generali ya da başka biri olsun, kralın yerine geçecek olan kişinin kralın cenazesinde fazla gözyaşı dökmesinin epey zor olduğunu anlayabilirsiniz. Çünkü kralın cenazesi bu kişiye güç kazandıracaktı. Bu yüzden Hazael Elişa'yı karşılamaya gitti ama büyük bir istekle gittiğini sanmıyorum. Elişa'ya etkileyici bir armağan götürdü. Armağan kraldan geliyordu. Hazael Şam'ın en iyi mallarından oluşan 40 deve yükü armağanı yanına alarak Tanrı adamını karşılamaya gitti. Elişa'nın önünde durup şöyle dedi. Kulun Aram kralı Ben-Hadad hastalığından kurtulup kurtulmayacağını sormam için beni gönderdi. Elişa, git ona kesinlikle iyileşeceksin de. Ama Rab bana onun kesinlikle öleceğini açıkladı diye karşılık verdi diyor. 2. Krallar 8. bölüm 9 ve 10. ayetlerde. Elişa'nın verdiği mesaja dikkat edin. Kesinlikle yaşayacaksın ama yaşamayacaksın. Burada Elişa kralın iyileşeceğini, bu hastalık nedeniyle ölmeyeceğini ama yine de öleceğini belirtiyor. Kralın öleceğini duyduğunda Hazael'in yüzünü görüyor gibiyiz. Kral olacağından ötürü yüzü memnuniyet dolu bir gülümsemeyle aydınlanıyor. Tanrı adamı Hazayel'i utandırıncaya kadar dik dik yüzüne baktı, ardından da ağlamaya başladı diyor 2. Krallar 8. bölüm 11. ayette. Elişa ona durumu bilen gözlerle öyle bir şekilde bakıyor ki Hazayel utanıyor. Bundan sonra Elişa ağlamaya başlıyor. Hazayel, efendim niçin ağlıyorsun diye sordu. Elişa, senin İsrail halkına yapacağın kötülükleri biliyorum diye yanıtladı. Kalelerini ateşe verecek, gençlerini kılıçtan geçirecek, çocuklarını yere çalıp öldürecek, gebe kadınlarının karınlarını deşeceksin diyor 2. Krallar 8. bölüm 12. ayette. Hazayel şaşırmıştır. Efendim niye ağlıyor? Seni öldürmeyi istemiş olan bu adam için neden ağlıyorsun diyor. Elişa kral için ağlamıyor. Elişa halkını çok seviyordu. Tanrısını çok seviyordu. Tanrı'nın kendisine vermiş olduğu hizmeti çok seviyordu. O bir peygamberdi. Ben Hadad'dan ötürü yaşamış olduğu üzüntü zaten yeterince kötüydü ama Hazayel halkı için daha da büyük bir üzüntü kaynağı olacaktı. Elişa Hazayel'i kral olarak meshetmiş olduğu ve Hazayel kötülük yapmayacağını söylemiş olduğu halde Elişa durumu bilmektedir. Hazayel bir köpekten farksız olan bu kulun bütün bu işleri nasıl yapabilir? Elişa, Rab bana senin Aram kralı olacağını gösterdi diye yanıtladı dedi 13. ayette. Bir köpek olup olmadığını bilmiyorum bu Hazayel'in ama bu işleri yapmıştı. Yani kötü olanı yapmıştı. Bunun üzerine Hazayel Elişa'dan ayrılıp efendisi Ben Hadad'ın yanına döndü. Ben Hadad ona Elişa sana ne söyledi diye sordu. Hazayel kesinlikle iyileşeceğini söyledi diye yanıt verdi. Gel gelelim ertesi gün Hazayel ısıttığı bir örtüyü kralın yüzüne kapatıp onu boğdu. Böylece kral öldü. Yerine Hazayel geçti diyor 2. Krallar 8. bölüm 14-15. ayetlerde. Bu Elişa'nın önceden bildirmiş olduğu şeydi değerli dostum. Elişa aslında kral iyileşeceğini duyunca tabii ki sevinecek ve sen de ona bunu söyleyeceksin ama sen onun iyileşmesine izin vermeyeceksin demişti. İsrail kralı Ahav oğlu Yarom'un krallığının 5. yılında Yehoşafat'ın Yahuda kralı olduğu sırada Yehoşafat'ın oğlu Yehoram Yahuda'yı yönetmeye başladı. Yehoram 32 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de 8 yıl krallık yaptı. Karısı Ahav'ın kızı olduğu için o da Ahav'ın ailesi gibi İsrail krallarının yolunu izledi ve Rabbin gözünde kötü olanı yaptı diyor 2. Krallar 8. bölüm 16-18 ayetler arasında. Şimdi Tanrı'nın imanlılarla imanlı olmayanların evliliklerini neden onaylamadığını anlayabilirsiniz. Yehoram, Tanrı'dan korkan bir kral olan Yehoşafat'ın oğlu olduğu halde Ahav ve İzebel'in kızıyla evlenmişti ve onun kötü etkisi altında İsrail krallarının yolunu izlemişti. Yani Rabbin gözünde doğru olanı yapmamıştı. Putlara tapmıştı, putların yolundan gitmişti. Şimdi büyük bir ulus olan İsrail'in yokuş aşağıya gitmeye başlayışını görüyoruz. Hem Edom ve hem de Libna İsrail'e karşı isyan etmişti. Sonra Yehoram ölmüş ve Ahaziye Yahuda'nın yeni kralı olmuştu. Aramlara karşı savaşmak için İsrail kralı Yoram'la güçlerini birleştirmişti. Yoram vurulmuş ve Aramlıların neden olduğu yaranın iyileşmesi için İsrail'e gitmişti. Kral Yoram, Ramot Gilad'da Aram kralı Hazayel'le savaşırken aldığı yaraların iyileşmesi için İsrail'e döndü. Yahuda kralı Yehoram oğlu Ahazya'da yaralanan Ahav oğlu Yoram'ı görmek için İsrail'e gitti diyor 29. ayette. Bundan sonraki bölümde yaralarının iyileşmesi için İsrail'deyken başına neler geldiğini göreceğiz.